Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, sizin sesinizde, Radyo Doktoru'nda yine karşınızdayız. Güzel bir Perşembe günündeyiz ve yine güzel konularımız, konuklarımız var. Eğer bize ulaşmak isterseniz hemen iletişimle ilgili kurmanız gereken numaralar ve adresleri hatırlatalım. Çift 090 312 463 34 19 ya da 463 34 21 numaralı telefonlardan bize ulaşabilirsiniz. Elektronik posta için radyodoktoru@trt.net.tr ve sosyal medya hesaplarının her birinden Radyo Doktoru yazarsanız bize ulaşabilir, sorularınızı, mesajlarınızı iletebilirsiniz. Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün önce çocuklarla başlayalım Ebru.
Bebeklerle.
Bebeklerle başlayalım o zaman. Peki. Şimdi bebekler deyince akla bir sürü şey geliyor.
Bir de yaz dönemi değil mi? Hani pişikler artıyor, güneş ne yapalım, denize ne zaman sokalım, havuza bizle beraber götürelim mi çocukları?
Bunların yaşları, dönemleri, süreleri.
O kadar çok soru var ki.
Anne babaların soruları zaten çok. Yani hele yeni doğan bir çocuk için çok soruları var, çok merak ettikleri var ve hep en iyisini yapmak istiyorlar. Biz de bununla ilgili merak ettiklerimizi bir uzmana soralım dedik. Sevgili Aylin Tarcan, canlı yayın konuğumuz şu an. Hoş geldiniz.
Merhaba, hoş buldum.
Çok teşekkür ederiz. Harikayız bizler de. Merak ettiğimiz bir sürü soru var ama tabii bir uzman olarak önce Ebru bazı sorular sormak istiyor. Çok doluşmuş soruları. Önce onun sorularını alalım.
Tabii ilk başta böyle bebek doğuyor ve bir süre sonra ciddi ağlamalar oluyor. Aileleri bunaltan, zaman zaman sabahlara kadar süren, herkesin uykusuz kalmasına sebep olan. Bu sebebi var mıdır bu çocukların hani bize göre sebepsiz olan ağlamalarının? Neden ağlarlar bu kadar?
Niye ağlıyor bu çocuk ya şimdi durduk yere? Karnı tok, altı temiz. Niye ağlıyor ya bu çocuk?
Dilleri de yok
konuşuyor. Niye ağlar
nasıl
acaba?
Nasıl anlatsınlar dertlerini? İlk iki haftanın sorunu emzirme galiba, emme. İkinci haftadan sonra ağlama.
Evet.
2-6 hafta arası ağlama giderek artıyor. Ağlama oranları da artıyor, ağlama süreleri de artıyor. 6 haftadan sonra azalıyor. Genellikle 3 aydan sonra bitiyor. Aslında
evet,
ağlama
geçici
ve
geçmiyor.
İyi huylu bir dönem. O 3 ay bir geçip bilmek bilmiyor. 3 ay
evet.
Çok uzuyor değil mi?
Kesinlikle öyle algılıyoruz.
Yani. Evet.
Peki 3 ayı nasıl iyi geçiririz en kaliteli, en verimli halde?
Evet,
nasıl yönetiriz ya da bu süreci?
Öncelikle şunu söylemek uygun olur. Bu çocukluk çağı, bebeklik çağı ağlamalarının aslında sadece %3'ü ila 5'inde ciddi bir sorun var. Organik bir sorun var. Onun dışında çoğu aslında birkaç küçük tedbirle atlatılabilecek, kolaycacık geçirilebilecek. En azından normal olduğunu bilince ve de geçeceğini bilince çok kolay çözülebilecek konular. 2 haftadan sonra başlıyor çünkü 2 haftadan sonra bağırsak florası oluşuyor. İlk 2 hafta aslında bağırsaklarda mikrop yok. Anne, bebek doğduktan sonra anneden ama 2 hafta içinde bir flora oluşuyor. Ve bağırsakta oluşan o mikroplar bir miktar gaz üretiyorlar. Ve gaza bağlı ağlamalar 2 haftadan sonra başlıyor. Ama bu ağlamaların ne kadarı gaz derseniz o da yani %10'uyla %20'si. Onun dışındaki ağlamaların da nedenini çok tanımlayamıyoruz aslında. Ama ağlama hem anne için hem baba için hem ailenin diğer fertleri için bir sorun. Çünkü kimse çocuğunun sıkıntı çekmesini istemiyor. Ve de ağlamayı bir sorun gibi algılıyor. Belki bunu nasıl geçiririz, bu dönemi nasıl geçiririz'in cevabı şu. Öncelikle bunun geçici olduğunu bilmek. Sonra kendini yatıştırmak, annenin kendini yatıştırması.
Sakin.
Tabii. Sonra da çocuğu izleyebilmek aslında. Şu an ne onu yatıştırır'a bakabilmek. Bazen emzik işe yarar. Kendini sakinleştirirse etrafa bakar. Bazen sıcaktır, soğuktur. Bazen giysinin bir yeri onu rahatsız etmiştir. Bazen dokunsal bir uyaran ona iyi gelmemiştir. Bazen bir ses uygun değildir. Ya aslında anne oradaysa ve çocuğu izleyebiliyorsa ne olduğunu anlaması daha kolay. Ama anne panikteyse, eyvah bir şey yapmam lazım duygusundaysa ne olduğunu anlaması zor oluyor. Orada çocuğu izleyebilmek ve de ufak tefek değişiklikler, kucaktaki pozisyonunu değiştirmek, yüzüstü tutuyorsan biraz hafif oturur pozisyonu almak belki. Ana kucağındaysa kucağı almak, kucaktaysa daha sakin kalabileceği bir yere almak. Bazen şu kangurular var ya taşıdığımız, onlara geçirmek sakinleştirilebilir. Bazen bir müzik sakinleştirebilir. Bazen tekerlemeler. Bazen bebek kucakta nötr bir ses tonuyla biraz ileri geri yürümek, hareket sakinleştirebilir bebeği. Her bebeğin sakinleşme yolu da farklı. Ağlama nedeni farklı olduğu gibi aslında. Belki ağlama süresini tanımlamam işe yarar. Anne baba kendini daha rahat hisseder. Çünkü günde 3 saate kadar ağlama normal. 3 hafta kesintisiz ağlama normal.
Kesintisiz? Normal.
Yani 3 hafta günde 3 saat kesintisiz ağlama normal. Yani her gün 3 saat ağlama
Anladım.
Normal.
Normal yani bu.
Eyvah, aslında kitaplar eyvah. Kesintisiz 48 saat ağlama bile normal olabilir diye yazıyorlar da bana çok abartılı geliyor işte görmediğim için söylemedim. Ama günde 3 saate kadar ağlama, 3 hafta her gün 3 saat ağlama normal. Ya ağlama aslında çocuğun normal tutumu. Ama biz birkaç şeye bakıyoruz. Mesela annenin depresyonu var mı? Bebek anneye ulaşabiliyor mu? Annenin ruh hali bebekle ilgilenmeye uygun mu?
Pozitif mi yani?
Bazen çünkü bebek anneye ulaşmaya çalışıyor. Anneye kendini duyurmaya çalışıyor. Annenin ilgisini çekmeye çalışıyor. Anneyi kendine döndürmeye çalışıyor. Bazen annenin gündemi çok meşgul olabiliyor, zihinsel gündemi. Ne bileyim, eşiyle sorunu oluyor, işiyle sorunu oluyor. Günlük hayatıyla, annesiyle sorunu oluyor. Çocuğa da dönüp bakabilecek durumu olmuyor. Çocukla ilgili kaygıları, korkuları çok yoğun olabilir mesela. O da genellikle bebeklik döneminde bebeğin ağlamasını artırıyor. Çünkü bebeğin anneye ulaşması, bebeğin sakinleşmesi için gerekli bir şey.
Ama çok zor bir dönem değil mi anne için de? Çok, çok ciddi zor. Bir hayat değişikliği. İşte eşinizle yaşarken ya da bireysel yaşarken bir dili olmayan, kendini ifade edemeyen ve size bağımlı. İşte emziriyorsunuz, beslenmesinden, temizliğinden, her şeyinden sorumlu olduğunuz birisi hayatınıza giriyor. Artı hormonal değişikliğiniz de var bu süreç içinde. Doğal olarak hani psikolojik anlamda da annenin en sıkıntılı olduğu dönem.
Evet, belki de çare anneyi desteklemek zaten. Yani bebeğin ağlamasını geçirmenin yolu. Sadece anneyi desteklemek olabilir.
Peki burada acaba beylerin yapması gereken bir şeyler var mı?
Tabii.
Heh, işte onu soruyorum. İşte. Çünkü erkekler de, beyler, babalar da burada problem tabii. Şöyle yaşıyor. Şimdi dahil olmak istiyor, yardım etmek istiyor ama ne yapacağını bilmiyor.
Ya da sinirleri bozdu, kaçmak istiyor ortamdan.
Ya da durum ona gidiyor.
Ya
en
da
sonunda
ben
çıkamıyor.
Böyle sıradan işlerle uğraşacak adam mıyım, babalık yapacak? Ben çok önemli bir insanım.
Genelde kaçıyorlar, genelde kaçıyorlar.
Babanın çok önemli bir görevi var. Ama anne için nasıl her şey yeniyse anne kimliği, baba için de baba kimliği yeni. Anne kucağında buluyor ve de neredeyse bütün benliğini kaplıyor annelik. Baba için çok küçük başlıyor, yavaş yavaş büyüyor.
Babalık öğrenilir diyorlar. Evet. Annelik güdüsel ama babalık
başka
öğreniliyor.
Kimliğinden transfer ediyor, ne bileyim, sosyal kimliğinden oyunculuğu transfer ediyor. İş kimliğinden bir şeyleri öğretmeyi, beraber bir şey yapmayı transfer ediyor. Giderek baba oluyor tabii. Ama babanın görevi, bence sorun güzel de onu vurgulayalım. Babanın görevi annenin sırtını güvenle dayayabileceği kadar net durmak. Annenin kendini güvende hissetmesi çok önemli çünkü bebeğe dönebilmesi için de. Aslında baba o güven duygusunu veremediği zaman da anne dağılabilir. Babanın görevi çok kritik ve çok önemli. Belki her şeyden önemli.
Babalar, duydunuz değil mi? Yani o baba adının hakkını vermek gerekeceği tam zaman.
Aynen.
Anneye destek olacağız. Güzel. Peki bu çocukların kucağa alma dönemini merak ediyorum. Hep derler ya, ben yine halk tarafındayım. İşte çocuğu kucağa alıştırmayın. Hep ister. Ya da benzer bir sürü şeyler duyarız. Peki var mıdır bunun bir aslı? Ya da çocuğun kucağa alma, almama, kucaktan indirme. Ben mesela ilkokula gidene kadar sürekli babamın kucağında, sırtında. Yürümezmişim mesela.
Ne şanslı bir çocuk.
Ya hiç yürümezmişim. İki adım atarmışım, bacağına sarılırmışım, omzuna çıkarmışım. Bacağını sarılıp kucağına aldırırmışım mesela. Bu bir alışkanlık mıdır? Bu bir sorun yaratır mı?
Bu kucağa alışma bu söylediğinden farklı da. Siz birbirinize, yani sen kinestetik bir çocukmuşsun, dokunsal mısın? Hala babana öyle. Yakın olmaktan hala ve de ona dokunur olmaktan mutluymuşsun. O başka bir konu ama kucağa alıştırmak denen şey halk arasında, bebeği kucağa alıştırmak farklı bir şey. Şimdi aslında kucağa alıştırmak diye bir şey yok. Aslında dünyaya alıştırmak diye bir şey var bana sorarsan. Çünkü 9 ay zaten kucaktan da öte, yani annenin içinde yaşıyor çocuk. Birdenbire, yani annenin içinde karanlık bir yerdeyken, sesler yalıtılmış geliyorken, ortalık huzurlu, sakinken, kendini güvende, rahat hissediyorken, ısısı uygunken birdenbire çok aydınlık, çok soğuk, çok gürültülü ve de herkesin ona baktığı bir yere doğuyor. Ve de aslında orada kucak onun için tanıdık bir yer. Çünkü annenin kokusunu tanıyor, annenin soluk seslerini tanıyor,
ritmini
annenin
biliyor.
Kalp ritmini biliyor, bağırsak ritmini biliyor. Aslında dünyaya alışacaksa, annenin kucağından ayrı bir yerde kalacaksa, bu yavaş yavaş olacak bir şey. Yani kucağa alışır, kucağa almayından çok. Yani şu an ihtiyacı olan benim, yavaş yavaş dünyaya alışacak diye baksak, bence dili değiştirsek
daha güzel olur.
Kucak yaklaşımı farklı olur.
Evet.
Çocuklar da daha rahat eder.
Ya. Peki uyurken bu ayakta sallama ya da kucakta sallama, o konuda ne düşünüyorsunuz?
Ya anne karnında gebeyi düşünsene. Hareket ediyor, yemek yiyor, oturuyor, kalkıyor, iş yapıyor. Hareketli bir işi olabilir, hı hı. Ev işi yapıyor olabilir. Annenin durumu, annenin karnında bebeğin durumu devamlı sallanır pozisyon.
Evet.
Doğdu, artık sen sallanmayacaksın. Beşiğinde yat, kendi kendine uyu. Çocuk hiç zaten daha kendi varoluşunun fark etmesi zaman alacak. İhtiyaçlarının karşılandığının fark etmesi zaman alacak. Dünya ile ilişki kurması zaman alacak. Hadi pat sen çık burada,
kendi
sallanmadan uyu.
Olamaz
ki. Yani ben yine, var yine, mıyım yok muyum bile bizimle ilişki içinde.
Yine dünyaya alışma dönemi. Bak yine aynı şey.
Aynı şey.
Yine
tabii.
Dünyaya alışacak.
Dünyaya alışacak ve de yani evet, kendi kendine uyur olacak. Bazı çocuk bunu 7 ayda yapacak. Bazısı 2 yaşta, bazısı 6 yaşta yapacak. Bazısı 14 yaşta yapacak. Çok dokunsal olanlar için söylüyorum ama her çocuk eninde sonunda bunu becerecek tabii. Acele etmeli miyiz acaba? Sallanmadan uyusun, kendi kendine uyusun konusunda.
Bence etmemeliyiz. Çok çabuk büyüyorlar. Ben geriye dönemiyoruz. Bence mümkün olduğunca zaten kucağımıza da alalım, sarılalım.
Tadını çıkaralım.
Tadını çıkaralım, koklayalım.
Ama şu ayakta sallama olayına ben bir şey söylemek istiyorum. Şu ayakta sallarken insan sınırları çerçevesine sallasınlar lütfen. Çocuğu uyutacağım diyerek. Yani zenzere yaşatıyorlar çocuğa, iç organları yer değiştiriyor. Yani o seviyede yapmasınlar. Bir uzman olarak size söyleyeyim bunu lütfen. Ben neler görüyorum çünkü. Yazık yani, çocuklara perişan oluyorlar.
Havaya atan babalar da var çocuğu. Mesela, o da bir tür zenzere etkisi.
Evet, mesela,
yani insan beyni için.
Mesela çocukları havaya attığınız zaman gülerler. Yani normalde evet. Baktığınız zaman hayatında...
Ama sinirli bir gülüş de çoğu zaman. Çok keyifli olmuyor her zaman.
Ama işte genelde tehlikeli bir durum yani havaya atılması... Yere doğru düşerken gülerek inerler
aslında
çocuklar.
Aslında yani çok çok güven. Narin bir şey
tabii
o.
Babaya
yani,
olan güven.
Hani her
evet.
Türlü severken de sallarken de atarken de zarar vermeden tabii ki. Hani böyle zarif ufacık ve her şeyden zarar görebilecek bir şey o. Tadını çıkararak keyifli büyütmek lazım galiba. Peki anne sütü ne zamana kadar verilmeli?
Ben hiç girmeyeyim o konuya. Ben çünkü 5 yaşına kadar emmişim. Belki bundan böyle toraman olmuş olabilirim, bilmiyorum. işte belki kinestetik tarafım benim çok yüksek, ondan olabilir. Sağlıklı mıdır değil midir mesela bu kadar uzun süre?
Ya ilk 5 yıl emzirmek uygundur. Eğer anne ve bebek mutluysa.
O şimdi rahatladım
burada...
ben. Çünkü çok alay ediyor benimle yıllar boyunca.
Bence ne kadar uzun. Ya anne istedikçe, bebek istedikçe, bazı çocuk 8 aydan sonra çok artık anneye yanaşmak istemiyor. Bazı çocuk 2-2,5 yaşa kadar emmek istiyor. Bazı çocuk da bırakamıyor. Ya anne ve bebek istedikçe aslında anne sütünün 5 yaşa kadar faydalı etkisi var. Çünkü yani daha bağışıklık sistemi yetişkin düzeylerine 5 yaşta ancak ulaşıyor. Ve o zamana kadar anne sütü çocuğu destekleyici olur. Yani bu anneye, bebeğe ve de duruma bakarak, yani çocuğun beslenmesini bozmuyorsa, uykusunu bozmuyorsa, davranışını bozmuyorsa, günlük hayatla ilişkisini bozmuyorsa, anne mutluysa, bebek mutluysa, baba için sorun yoksa devam edebilir bence.
Çok rahatladım şu an.
Süper.
Kendimi suçlu hissediyordum o kadar sene diye. Şimdi rahatladım, ne güzelmiş. Evet.
İlk gıdalara ne zaman başlanmalı?
İlk gıdalara ne zaman başlanmalı? Genellikle o da çocuktan çocuğa değişiyor.
En erken.
Şimdi
eğer anne sütü alıyoruz işte.
Böyle. Yatarken ağzına tıkmak istemiyoruz. Oturur hı-hı. Pozisyonda olsun istiyoruz. Anneyle yüz yüze gelsin, onu besleyenle istiyoruz. Veya kendi yiyecekse yiyeceğini görebilsin istiyoruz. Çünkü artık bebek liderliğinde beslemede yapıyoruz. İhtiyacı ona uygun olan bebeklerde. Anne de üst üste gelsin, kaşığı görsün, koklasın, rengini görsün, tadını bilsin. Kokusu, tadı, rengi, aradaki etkileşimleri beyninde çözsün, öğrensin. Neyi sevip neyi sevmediğine karar versin. Bir kere bunların olması, yani 4,5-5 ay en erken, 20 dakika kadar destekli oturabilecek. Genellikle çocuklar ben artık kaşıkla almaya hazırımın işaretlerini de veriyorlar. Mesela anne baba yemek yerken kaşığı takip eder oluyor. Veya bana da verin diye uzanır oluyor yemeğe doğru sesle. Ya da yutkunuyor, yalanıyor, istediğini belli ediyor. Bebekteki işaretleri gördüysek, bir beslenme süresi kadar 15-20 dakika destekle oturabiliyorsa ve kilo alımı da anne sütüyle biraz yavaşladıysa artık kaşıkla beslenmeye hazır demektir. Ama emerek beslenme ile kaşıkla beslenme birbirinden farklı şeyler. Emerken genellikle bir basınç değişikliği yaratıp mideye ittiririz. Emmeye her zaman yutkunma eşlik etmez. Ama kaşıkla ağzına geleni bebeğin yutabilmesi için bu yutaktaki kasların gelişmiş olması lazım. Yutkunacak ve ittirecek. Hı hı. Ve de buna hazır olmak için de bir nörobiyolojik aşamaya gelmesi lazım bebeğin. Bu nedenle böyledir ya, biraz erken dönemde o kaşıkla vermeye yeni başladığımız dönemde kaşıkla ağzına geleni emmeye çalışırlar. Emmeye çalışırken dil dışarı çıkar ve ittirme refleksi deriz. Yediklerinin pek çoğu almayı çok istemesine rağmen yutamadığı ve emmeye çalıştığı için dışarı çıkar. Kaşıkla toplar geri veririz hatta.
Beceremediğinden aslında, istemediğinden değil, öğrenmeye çalışıyor.
Öğrenmeye çalışıyor ve o süre birkaç hafta da sürebilir, birkaç ay da sürebilir. O nedenle biz bu emme ile yutma, kaşıkla beslenme arasındaki aralığa geçiş beslenmesi deriz. O süre içinde hem gıdaları tanır, öğrenir, ağız tadını öğrenir, neyi sevip neyi sevmediğini öğrenir, renkleri, kokuları öğrenir, etkileşimleri çözer, hem yutmayı öğrenir ve de sabırla hazır olur. Ek gıda işinde başarılı annelerin ortak özelliği sabırlı ve sakin olmalarıdır. Hemen ilk gün bir kase çorbayı bitiremez çocuklar yutarak.
Sabırla.
Ve kaşık.
Annelik öyle bir şey zaten. Evet. Her dönem sabır.
Babalık da bu dönemde önemli. Mesela babaların en böyle önemli görevlerinden biri gaz çıkarmak. Şimdi gelelim gaz çıkarmaya. Peki nasıl olacak o iş? Yani onu nasıl doğrusunu bileceğiz? Bunun bir tekniği, bir yöntemi var mıdır? Neye göre yapacağız? Hangi zamanda yapacağız? Babaların tarafında sorayım ben yani.
Evet, babanın görevi o. Baba ne yapacağını bilsin. Birkaç tane gaz çıkarma pozisyonu vardır aslında. Bir kere gaz çıkarmak mutlaka gerekli mi? Her emzirme sonrası gerekli mi? Çocuk emerken uykuya daldı, rahat, huzurlu, gaz çıkarması gerekli mi? Değil.
Yani uyandırıp da gaz çıkaranlar.
Gerek yok. Çünkü en kolay nasıl gaz çıkartırız hepimiz için söylüyorum. Uykuda çıkartırız, düz gaz gevşediği için. Yani uyumuş olması gaz çıkaramayacağının bir göstergesi değil bir kere. Ama yani emerken ağladı, karnı şiş, huzursuz belli, kıvranıyor, biraz bacaklarını karnına çekiyor, biraz C pozisyonuna geçiyor. O zaman gaz çıkarmak iyi olabilir. Diyelim bu babanın görevi, anne babaya verdi. Bebeği kolunun üstüne yatırabilir veya omzunun üstüne yatırabilir. Karnına biraz bası olacak şekilde yüzüstü dizine yatırabilir. Ve de hafifçe sırtını vurabilir. Tık tık tık. Bir temas olabilir. Bu temastan biraz daha hızlı olabilir ama ritmik bir şekilde vurabilir. Ve de bunun bir süre devam etmesi lazım. Gene hareket işe yarar. Yani böyle hafifçe yaylanarak yürüyüş işe yarar.
Kucakta yürümek.
Evet, gene kanguru işe yarar. Kanguruda da çok kolay gaz çıkartırlar. Emzik de işe yarar çünkü emzik bir tür beslenme olmadan emme davranışıdır. Bağırsak hareketlerini artırır, gaz çıkarmasını kolaylaştırır. İşte biraz karın masajı yaparız biz böyle göbekten.
Ovalarız
doğru. Tam göbekten başlarız ama böyle bastırarak değildir. Gaz masajı cilde hafifçe temas ederek, dermaton masajıdır o. Şöyle saat yönünde genişleyen, göbek etrafından başlayan şekilde genişleyen halkalar çizeriz. Sonra da geriye doğru göbekte bitecek şekilde daralan halkalar çizeriz. Ayak tabanı masajı yapılabilir. Çocuğun sevdiği herhangi bir başka pozisyon, rahat ettiği, kendini sakinleştirdiği. Kendi sakinleştirirse de çünkü kendi gazını çıkartabilir, sağlanabilir. Bir müzik bile olabilir bu. Evet, ama baba çocuğuna göre kendi yöntemini bulsa en iyisi olur yani, bize aslında kulak biraz, vermek yerine.
Yani biraz daha bunu gözlemleyip keşfederek yapmak, evet, çok daha sağlıklı.
İzlemek, evet. Çünkü çocuk büyütmek karmaşık bir süreç. Bir zaman yaptığın ve çok iyi işe yarayan şey bir dahaki sefere aynı durumla karşılaştığın zaman işe yaramayabilir. O nedenle hep uyanık olmak, hep gözünün çocukta olması, hep dikkatli olmak uygun olur diye düşünüyorum.
Peki, güneş yaz dönemindeyiz ve...
Son olarak onu da soralım.
Evet, güneşlenmek böyle öğle saatlerinde biz erişkin için bir 15 dakika güneşlenin diyoruz D vitamini alabilsin diye. Bebekler için de güneşlenmeye, daha doğrusu onları güneşe çıkarmamız için bir zaman var mı? Kaç aydan sonra ya da?
Ya da tatile gitmek için bununla ilgili bir sınır var mı? Ya da gideceksek neler yapmak, nelere dikkat etmek lazım? Hadi onu da sorayım.
Çocuklara çok güneş kremi kullanmıyoruz ilk 6 ay. 6 aydan sonra kullanılabilir. Direkt güneşte çok uzun tutmuyoruz. Bir 10 dakika kadar güneşlenmek, güneş kremsiz ve de yani hep klasik böyle tanımlarız. Gölgemizin bizim boyumuzdan kısa olduğu dönemde, saatler içinde. Bir 5-10 dakika her gün güneşe çıkarmak. Temmuz-Ağustos'ta kış içinde D vitamini depolanacağı için Temmuz-Ağustos'ta mutlaka çıkarmak. Ama yaz-kış güneşe çıkmak, her güneşli havada dışarıya çıkmak bebekler için de en az bizim için olduğu kadar gerekli. Yani verdiğimiz D vitamininden ayrı çocukların güneşe çıkması gerekiyor.
Kaç aydan sonra başlıyoruz?
Yani her an doğduğu andan itibaren çıkabilir. Çünkü anne karnında bile D vitamini ile ilişkisi var. Anne güneşe çıktığı sürece o ilişkinin kesilmesi gerekmiyor. Ama hani bir süre çıkmak istemeyen, 40'ına kadar evinde kalmak isteyen anneler için kendi tercih ettiği, dışarı çıkmayı kendisi için, bebeğiyle beraber kendisi için uygun gördüğü zaman da çıkabilir. Çok uzun süre kalmamak gerekiyor güneşte, ama 5-10 dakika yaz kış. Gölgemiz kendi boyumuzdan kısayken güneş kremsiz. Şapka olabilir, güneş bazen rahatsız ediyor bebekleri. Yani kısa kollu tişörtler giyilebilir, açık renk tişörtler. Kollar bacaklar açıkta kalabilir. Çok iyi olur. Öneriyorum tabii ki.
Süper.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Aylin Tarcan, canlı yayın konuğumuzdu. Ve bebeklerle ilgili birçok şeyi yine fark etmemizi ya da keşfetmemizi sağladı. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Hayat keyifli ve biz bu keyfi en iyi nasıl çıkarırız bunun derdindeyiz. Zaten radyo doktor olarak sağlıklı ve mutlu yaşamanın derdindeyiz. Birazdan keyifle yaşa bölümümüzde dalacağız. Ki Ebru'nun en çok sevdiği şeylerden birisi. Suyun altına gireceğiz. Bununla ilgili de canlı yayın konuğumuz var. Hepsi birazdan, ama öncesinde kısa bir aramız var. Ardından buradayız.
Deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı. Bir sevda içindeyim, başım dumanlı. Bir deniz üstündeyim, ne ucu var ne bucağı. Bir sevda içindeyim, başım dumanlı. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, kazanırım çocuklarıma ekmek parası. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, kazanırım çocuklarıma ekmek parası.
deniz üstünde, rüzgar önünde. Ben sevda içinde, tatlı öyküde, inişte çıkışta, ekmek parasında, iki oğlumla, Mehmet ve Ali. İçimde yarına bir düş gibi. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, kazanırım çocuklarıma ekmek parası. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, bir iner bir çıkarım bu yokuşu. Ağzımda bal gibi tatlı bir türkü, kazanırım çocuklarıma ekmek parası.
Keyifle yaşa. Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda sohbet etmeye devam ediyoruz Radyo Doktoru'nda. Aramıza yeni katılanlara da bir merhaba diyelim tekrar. Hoş geldiler. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Ve yine çok önemli ve keyifli konular konuşmaya devam ediyoruz. Az önce dedik ya, acaba dalmak nasıl bir şey? Yani dalsak daha mı iyi bizim için hayatımız? Başka yerlere götürür mü bizi? Dalmak acaba çok mu böyle eğlenceli, fantastik bir şey? Yoksa çok mu korkutucu bir şey? Çok mu tehlikeli bir şey? İşte bunların cevaplarını almak istiyoruz. Bununla ilgili bir uzmanımız var. Hülya Büyükata, dalış eğitmeni, canlı yayın konuğumuz. Dalma ile ilgili merak ettiğimiz soruları soracağız. Benim bir iki deneyimim var. Ama hiç olmayanlar ya da bununla ilgili merak edenler için soracağız. Tabii sen bir dalış uzmanı olarak...
Uzman değilim ama iki yıldız dalıcıyım.
Tamam, sen uzmansın. Bana göre uzmansın. Senin daha çok soracağın sorular vardır bu konuyla ilgili olarak. İçinde yaşadığın için daha fazla. Ama ben önce su altında olmak nasıl bir duygu? Bize ne veriyor acaba diyerek başlamak istiyorum.
Merhaba. Su altında olmak inanılmaz keyifli bir duygu. Kendinizi çok özgür hissediyorsunuz. Yer çekimi olmadan farklı bir... Yani bizim misafir olduğumuz bir dünyaya konuk oluyorsunuz ve hiçbir şekilde yer çekimi olmadan çok keyifli bir şekilde belgesellerde izlediğimiz programları biz kendimiz yaşıyoruz ve özgürlüğü yaşıyorsunuz, tatıyorsunuz.
Demek ki belgeselde gördüklerimizi yaşamak istiyorsak, canlısını görmek istiyorsak.
Aynen.
Bir de meditasyon gibi aslında, biliyor musun Özgür?
Terapi yani, evet.
Evet. Sen de biliyorsun gerçi. Hani ben orada ciddi anlamda huzur diyorum. İşte telefonunuz çalmıyor. Kimse sizden bir şey istemiyor. Bir şekilde sağınızda solunuzda kimse yok. Sadece dalgıç arkadaşlarınız var. Ve hiçbir şey düşünmeyip sadece seyrettiğimiz, değil mi? Orada bir kesinlikle yaşadığımız, geçirdiğimiz bir süre. Bence çok keyifli bir şey. Ben önce hani bu keyifli de bunun bir sınırı var mı? Yaş sınırı var mı? Öncelikle
evet, ne zaman başlanabiliyor? Istiyorum. Kaç yaşından itibaren dalınabiliyor? Mesela ben 40'tan sonra dalabilir miyim mesela?
Elbette dalabilirsiniz. Eğer herhangi bir sağlık probleminiz yoksa 14 yaşını doldurmuş olmak gerekiyor. Onun üstün, yani onun dışında bir üst yaş sınırımız yok. Sağlık probleminiz olmadığı sürece.
Peki bu sağlık problemleri ne? Yani engeller ne? Kimler dalamıyor?
Engellerimiz neler? Kalp rahatsızlığı olanlar, astım ve akciğer problemi olanlar.
İhaliyle.
Epilepsi hastaları, şeker hastaları, hamileler. yani bunlara biz her ne kadar dalamazlar desek de yine de bir uzman doktor gördüğü zaman eğer dalabilir, bir sıkıntı yok derse dalabiliyorlar. Ama epilepsi ve hamileleri kesinlikle
daldırmıyorsunuz.
Evet. Bir de kulak problemleri.
Evet, kulak sinüs problemi olanlar. Bunlar da yine bir uzmanın görmesi gerekiyor.
Yani orta kulak iltihabı gibi mi yoksa başka problemler?
Hayır, başka problem varsa su basınç girmemesi gerekiyorsa, yani basınçtan dolayı kulağın etkilenmemesi gerekiyorsa bir uzman gördüğü zaman daldırabiliyoruz.
Peki yüzme bilmek şart mı? Yüzme bilmeyenler de dalabiliyor mu? Mesela ben bunu merak ediyorum. Çünkü oradaki sistem daha farklı. Çünkü ekipmanımız evet, var ve benzer şeyler.
Aynen. Yüzme bilmek de çok alakalı bir şey değil dalış sporu. Yani şöyle söyleyeyim, ben yüzme bilmeden başladım dalışa. Evet, bana hep şey diyorlardı. Uçak kullanıyorsun ama ehliyetin yok. Böyle bir şey gibi diyorlardı. Aynen öyle. Ama yüzmeyle gerçekten hiçbir alakası yok. Ama tabii ki yüzme, az da olsa kendinizi kurtarabilecek kadar yüzme bilmeniz
tercih edilir.
Tercih ediliyor.
Her türlü durum için canım. Yani evet, her şey olabilir. Evet. Her şey. Peki belli bir fiziksel özelliğe sahip olabiliyor muyuz? Mesela olabiliyor muyuz derken olmamız şart mı? Mesela çok kilolu olmamız bununla ilgili bir sorun yaratır mı? Mesela kilo problemi bununla ilgili bir dezavantaj mıdır?
Yani şöyle, şimdi bizim solduğumuz azot gazı yağ hücrelerinde birikiyor. Ama çok aşırı olup da, yani aşırı kilolu olup da dalış yapabilen var. Yani çok büyük bir sıkıntısı yok bunların.
Engel değil yani.
Hayır değil.
Suyun altında ne kadar kalabiliyoruz? Havamız ne kadar yetiyor? Tüple kalıyoruz ya.
Ama bununla ilgili rekorlar var ama.
Ama normalde.
Kıbrıs'taydı herhalde en son bir su altında uzun süre kalma rekoru vardı. Orada yaşadı hatta günlerce.
Evet evet.
Ama bir tüple daldık, keyif dalışı yapıyoruz.
Ha bu.
O kadar.
Onun dışında kalabiliyoruz diye biliyorum uzun süre de.
Tabii ki. Tüpler iner, bir şekilde değiştiririz kalırız. Yani. Ama hani bir tüp normal standart bir dalışın süresi ne kadar?
Bu kişiden kişiye değişebilen bir şey. Ve indiğimiz derinliğe bağlı olarak da değişebiliyor. Daha derine iniyorsak derinlerde daha fazla hava tüketiyoruz. Daha sığlarda daha az hava tüketiyoruz. Yani kişiden kişiye de değişiyor bu. Ne ama kadar? Takriben 40-45 dakika gibi bir süre. Bazen tabii bir saate de, bir de tabii tecrübeye göre de değişiyor. Tecrübelilerle mesela bir saat yakın dalış yapabiliyoruz.
Çünkü heyecanlı olmamız, kaygılı evet, olmamız evet, tükettiğimiz hava miktarını aynen, arttırıyor. Peki derinlik dediniz, ne kadara dalabiliyoruz? İstediğimiz kadar mıdır? Bunun bir yasal düzenlemesi var mı?
Tabii ki var. Başlangıç seviyesinde olanlar 18 metreye kadar dalış yapabiliyor.
İki yıldızlar.
Tecrübeli olan dalıcılarımız 30 metreye kadar dalabiliyorlar.
Gidiyorum hafta sonu.
Onu sordum. Bu kaç metre dalabiliyor acaba? Ne sınırı ne?
30 metreye kadar dalış yapabiliyor.
Ne güzel. Ben yapamıyorum yani. Ben 18 metrede
peki,
kalıyorum.
Peki eğitimi nasıl?
Eğitimi nasıl? Önce biz Ankara'da faaliyet gösteriyoruz. Ankara'da bir teorik eğitim veriyoruz. 12 saatlik bir teorik eğitim alıyorlar. Teorik eğitimden sonra hep beraber birlikte bir dalışa gidiyoruz. Orada su altı eğitimlerini yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz? Havuz ortamına yakın bir derinlikte başlıyoruz. Kişiler suya alıştıkça yavaş yavaş derinliklerini arttıraraktan sonuncu dalışımızda maksimum 18 metre yaparak su altı eğitimlerini bitiriyoruz.
Peki teorik eğitimde bu hareketler var ya.
Dalış
işaretleri, evet. Kendi aramızda iletişim kurabilmek için onları öğreniyoruz. Ekipmanın, cihazların kullanımını,
aynen.
Su altındaki yasakları ve bununla ilgili dikkat etmemiz gereken konuları,
evet.
Su altı canlılarıyla olan ilişkimizin ne boyutta kalacağını, neler yapmamız gerektiğini.
Eğitim alınmış yalnız.
Evet, evet.
İçeriye hakim Özgür.
Bence de konuya hakim.
Şimdi ilk onu söylediler. Yani her gördüğünüzde dokunmayın.
Evet, hiçbir canlıya dokunmuyoruz biz gerçekten. Çünkü onların dünyasına iniyoruz biz. Biz orada misafiriz. Onları rahatsız etmememiz gerekiyor. Biz onlara zarar vermediğimiz sürece, onlara rahatsızlık vermediğimiz sürece onlar da bize zarar vermiyor zaten.
Evet, peki kulakla ilgili problemi olanlar, hani bu basınç, hı hı. Mesela kaç metreye kadar en fazla inmeli ya da bununla ilgili önlem alınması gerekiyor mu? Ya da ne bileyim kulak tıkacı ya da benzer bunun ilacı, yöntemi, yolu var mıdır? Ya da neye dikkat etmek lazım kulakla ilgili
biz
problemde?
Biz dalışta tıkaç kullanmıyoruz, kullanamayız dalıştan dolayı, yani basınçtan dolayı. Ama eğer ciddi bir kulak problemi varsa doktor müsaade etmediği sürece zaten dalış yaptıramayız. Eğer doktor dalabilirsin derse ilk 10 metrede biz basıncı çok fazla hissediyoruz zaten. Ondan sonra kendiliğinden açılıyor kulaklarımız. İlk 10 metrede yavaş inerekten sürekli valsalva yaparak kulağını işleyebilir kişi. Ondan sonra zaten çok hissettiğiniz anda basıncı işleme yapıyorsunuz.
Peki hızlı inersek ne olur?
Hızlı inersek kulağımıza zarar verebiliriz.
Peki bunun dışında başka ne yapabilir? Çok hızlı inmek dibe. Vurgun dediğimiz hızlı hızlı dalışlar.
O çıkma.
Vurgun inerken, tamam işte onu soruyorum. Çok çıkarken olan bir rahatsızlık. Halk dilinde vurgun dediğimizde kompresyon hastalığı sürekli, yani öyle sık bir şekilde olabilen bir şey değil. Herkesin başına gelebilen bir şey değil. Bu indiğimiz derinlikle ve dipte kaldığımız süreyle alakalı bir şey. Yani biz sportif dalış yapıyoruz. Bizim yaptığımız dalışlarda dekompresyon hastalığı riskimiz yok.
Ben de bunu sordum zaten.
Yok.
Yani bundan korkanlar oluyor çünkü.
Yok, hayır. Biz
Türk filmlerinde gördüklerini gerçek zannediyorlar. O yüzden bilinçlenelim.
Hep böyle sportif dalış diyoruz ya. Peki evet. Ne kadar, kaç kalori yakıyoruz? Hesaplı bir şey var mı?
Tüm bayanları ilgilendiren tabii. Bir konu.
Zayıflatıyor mu?
Evet.
Kesinlikle.
Dalış.
Kesinlikle. Oo, tamam. Şöyle su altında su üstünden olduğumuzdan daha fazla kalori harcıyoruz. Çünkü metabolizmamız daha hızlı çalışıyor.
Yani dursak bile mi?
Dursak bile değil. Çok yavaş palet vurmamız bile bizim kalori yakmamızı sağlıyor. Ben hesapladım bunu. Bir saatte 538 kalori yakıyoruz. Bir dalışta.
Ebru acaba niye bu kadar hızlı kilo verdi bu aralar diye düşünüyordum. Demek ki evet. Dalışı arttırdı bu aralar.
Ve keyifli kilo veriyoruz.
Evet,
eğlenerek kilo veriyoruz. Evet, buradan bayanlar baylar duydunuz. Keyifli kilo vermek istiyorsanız mutlaka dalış etkinliklerine katılın, dahil olun. Hele yaz döneminde.
Kesinlikle.
Ki
çok güzel
bu tatil spor. Merkezlerinde bununla ilgili etkinlikler sunuluyor konuklara.
Evet, otellerde.
Otellerde ya da buna benzer kesinlikle yerlerde. Evet. Peki bunlara giderken nelere dikkat etmek lazım? Yani şu anlamda soruyorum. İşin profesyonel olup olmadıklarıyla ilgili bir belge mi sormak lazım? Yoksa bu bir işte animasyon ekipleri gibi daha yarı profesyonel olan insanlar tarafından yapılıp yapılmadığını kontrol etmek mutlaka önemli mi? Bunları soruyorum.
Elbette önemli. Biz Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'na bağlı olarak çalışıyoruz ve oradan yetki belgesi alıyoruz. Sürekli denetlemelerimiz
yani
var tabii ki. Belgelerine bir baksınlar. Yani zaten yasak. Hani federasyondan yetki belgesi almadıysa dalış yaptırması yasak. Bunlara dikkat etmelerinde fayda var.
En azından bilinçli olsunlar.
Evet.
Peki ülkemizdeki sualtı canlıları nasıl? Yani hani oran olarak nasıl? Tabii bunun cenneti olmadığını biliyoruz bu konuda. Hani ciddi güzel yerler var dünyada ama ülkemizde nasıl? Ya da nereden nereye doğru gidiyoruz? Daha mı iyiye gidiyoruz yoksa kötüye gidiş mi var?
Sualtı dünyasına artık biraz daha önem verilmeye başlandı ülkemizde. Geçen gün belki duymuşsunuzdur, Kaş'ta bir tank batırıldı.
Hı hı.
Yani daha da güzelleşiyor. Canlılarımıza biraz daha sahip çıkmaya başladık. Biraz da şu olta balıkçı troller falan azalırsa daha iyi olacak. Ama daha iyi gidiyor.
Daha bilinçli ve kontrollü.
Evet, evet, daha kontrollü.
Süper, çünkü hani su altının çöl olması da çok keyifsiz bir dalış,
evet,
demektir.
Evet.
Orada canlı bir şey görememeniz hakikaten dalışın tadını kaçırıyor.
Aynen.
Önemli olan o aslında. Yani su altındaki o rengarenk, canlı, göz alıcı, büyüleyici atmosfer zaten. Onun için iniyoruz aşağıya.
Tabii hardal şindiğimizde kaplumbağalarla beraber yüzüyoruz veya büyük bir metrelik orfozlarla videolar çekiyoruz. Bu arada Facebook'ta videolarımızı paylaşıyoruz. Oradan da takip edebilir isteyen konuklarımız.
Nereden bulacaklar sizi?
Hülya Büyükada diye eklerlerse Facebook'ta veya Kuantum Dalış Merkezi diye.
Ulaşabilirler.
Orada evet videolarımızı sürekli paylaşıyoruz, dalış videolarımızı.
Neler bekliyor bizi görürüz
evet.
Orada.
Çok
evet
iyi.
Peki ben şimdi bir şey daha merak ediyorum. Dalış malzemelerinin çok ağır olduğunu ve bununla ilgili herkesin işte bunu kaldıramayacağını ya da sağlık için işte omurga, bel ve benzer sorunlar yaratabileceğini gibi bir sürü şey de oluyor. Yani bu halk arasında, ben halktan biri olduğum için bunları sorma ihtiyacı duyuyorum. Acaba bunlar gerçekten doğru mudur? Zararlı mıdır? Dikkat etmek gerekir mi buna? Ya da bunun bir sınırı, bir özelliği, bir şey var mıdır? Onları da soralım.
Yani şöyle söyleyeyim, benim bilimde 3 tane fıtık var.
Hangimizde yok?
Yani
hangimizde yok?
Ve inanın su altında o ağırlığı hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz.
Sadece işte tekneden ya da suya giren
kadar,
ne kadarki süreç?
Eğer mesela ciddi bel rahatsızlığı olan kişiler varsa aramızda, biz onlara da yardımcı oluyoruz. Suda giyinebiliyorlar ekipmanları. Veya tekneden atlamadan giydiriyoruz onları. Hemen tekneye atlıyor, oturduğu yerde giyiniyor. O su altında zaten hiçbir şekilde hissetmiyoruz ağırlığı.
Zaten su kaldırıyor bizim yerimize.
Evet.
Evet, Ebru?
Ben bu bayan eğitmen sayısı Türkiye'de nasıl, onu sormak istiyorum bir de.
Bak nereden nereye yakalıyor, nereden neyi
kaç bayanız biz?
Bayan eğitmen sayısı eskiden daha azdı ama şimdi bayağı bir çoğalmaya başladı. Yani neredeyse her ilde iki tane bir bayan eğitmenimiz var neredeyse. Tabii olmayan illerimiz de var.
Ama erkeklere oranla sayı gene çok az
çok
galiba.
Çok az, çok az.
Ben bir de kaşı soracağım. Şimdi bununla ilgili olarak herkesin aklına gelen ilk yer kaş. Türkiye'de bununla ilgili ilk üçü saysanız, size sorsam bununla ilgili. En iyi dalış yerleri desem ilk üç. Nereleri dersiniz mesela? Şimdi ben şimdi meraklı oldum, duydum, dinledim, ilgilendim. Peki nerede dalmak lazım? Hani iyi bir yerde dalmayı istiyorum. Bununla ilgili güzel bir görsel şölen yaşamak istiyorum.
Evet.
Acaba nereler olur? İlk üç.
Benim favorim Sarıgerme'de mağaralardır. Maalesef orada dalış teknesi bulamıyoruz. Yani çok güzel mağaralarımız var. Gerçekten muhteşem. Sarıgerme, Kaş, Bodrum. Yani buralarda canlılar daha fazla tabii ki. Ayvalık. Ayvalık'ta kırmızı mercanlarımız var, muhteşem. 42 metrede.
42 metre dalamam mı ben? Ben yeniyim daha.
Evet, siz dalamazsınız da tecrübeli dalıcılar 42 metreye eğitmen gözetimi altında iniş dalış yapabiliyorlar. Çok güzel dalış noktalarımız var gerçekten.
Türkiye bu konuda bir cennet mi?
Evet, cennet. Yani ben Beyrut'ta da daldım mesela. İnanın bir tane balık rastlamıyorsunuz ve bir saat tekneyle yol gidiyorsunuz.
Ancak.
İnanın derinlik 12 metre. Diyorsunuz ki bunun için mi geldim ben buraya ve bir tane canlı yok.
Şimdi yurt dışından ülkemize tatile gelecek olan vatandaşlarımız olacaktır. Ya da bizi duyup şu an bununla ilgili bir anda bir ışık yanıp hadi ben de yapayım diyenler olacaktır. O yüzden bir taraftan da yol göstermiş olalım.
Tabii.
Bodrum'a gitsinler.
Benim için Bodrum.
Bodrum.
İlk, birinci
ben de birinci tercihim Bodrum dedim ama Kaş da bu konuda bir marka olmuş artık.
Evet, Kaş'ın dalış noktası da çok fazla.
Çok fazla noktaları var ve bununla ilgili herhalde birkaç noktada çok iyi batıklar var.
Evet, uçak batığı var, gemi batığımız var, tank batırıldı, bayağı var. Fethiye de güzeldir bu arada.
Ölüdeniz'de de olabilir. Güzel, evet, bunları da öğrenmiş olduk.
Evet.
Peki Ebru, son var mı soracağım bir soru?
Ben önümüz yaz keyifli dalışlar dilemek istiyorum herkese. Ben dahil tabii ki. Sağlıkla çok keyifli dalışlar diliyorum. Bu arada güvenli bir spor mu diyeceğim. Hani herkesin böyle içinde bir kaygı vardır. Ya da ne kadar güvenli bir spor.
Yani başımıza ne gelebilir?
Limitlerimize uyduğumuz süreç zarfında yüzmeden daha güvenli bir spordur. Yani bu yapılan istatistiklerle ortaya konmuş bir şey. Hatta ben şey derim eğitimlerde de, tenisten daha risksiz. Çünkü teniste kafanıza top çarpıp beyin kanaması geçirebilirsiniz ama burada hiçbir şekilde. Yani eğitmeninize güveniyorsanız, limitlerinizi zorlamıyorsanız gerçekten oldukça güvenli bir spor.
Kurallara uymak şartıyla.
Kurallara uyacaksınız, evet.
Bu önemli bir konu. Çok güzel. Evet, dalmayla alakalı merak ettiğimiz soruların cevaplarını aldık. Ve daha benim var aslında bir sürü de çok çok özel sorular. Ben onları birazdan sorayım size. Tamam, biz programı kapatalım. Çok teşekkür ediyoruz size katıldığınız için. En kısa zamanda başka konularla tekrar görüşmek ümidiyle.
Görüşürüz, teşekkürler.
Sevgili Hülya Büyükatacanlı'nın konuğumuzdu. Dalışla ilgili, sporlarıyla ilgili olarak sorularımıza cevap verdi. Ve biz programımızı burada sona erdiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Güzel bir gün diliyoruz herkese. En kısa zamanda tekrar yine birlikte olmak dileğiyle haftaya Perşembe yine 14.05'te Radyo Doktoru ile karşınızda olacağız. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Hoş kalın.
Hoşça kalın.
Çünkü gözlerim hep kördü. Kanatsız kuş olmak zordur ah güzelim. Denize varmayan ırmak. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar. Gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç. Yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç. Kanadım ol. Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında. Gel gezmelere gidelim biz. Bulutların asfaltında. Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda. Ben kendi yoluma gideceğim. Güneş kendi yoluna. Gör, gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar. Gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç. Yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç. Kanadım ol. Bir gemiydi benim sevdiğim. Yelkeninde bir beyaz gül ah güzelim. Dumanında sevda sözleri. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar. Gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç. Yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç. Kanadım ol. Bırak uyusun şu deniz kanatlarımın altında. Gel gezmelere gidelim biz. Bulutların asfaltında. Hiç yaşamamışız gibi olacak sonunda. Ben kendi yoluma gideceğim. Güneş kendi yoluna. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar. Gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç. Yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç. Kanadım ol. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni, sar beni, sar. Gökyüzüm ol. Uç beni, uç beni, uç. Yavru kuş ol, uç beni. Geç beni, geç beni, geç. Kanadım ol. Gör beni, gör beni, gör. Gel gözüm ol, gör beni. Sar beni.
beni, sar beni, sar.
Radyo Doktoru.